بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşler, birkaç haftadır tasavvufla ilgili dersler işliyorduk. Mesele biraz uzun ve geniş olduğu için yani ders bitmedi. O yüzden biraz sürüyor. Ve inşallah bu derslerin faydası çok olacaktır. Yani inşallah sabredin yani bu noktalarda. Geçen hafta Nakşibendiliği biraz anlatmıştım. Çıkış zamanı, çıkış sebebi, işte niçin böyle bir isim kullanılmış. Ve yani sebepleri üzerinde biraz durmuştum. Kısaca tekrar edecek olursam, Nakşibendilik tarikatı da aynen nasıl tasavvuf yani sonradan ortaya çıkmışsa, kendi zatında yani sonradan ta Hicri 150 senelerden itibaren tasavvuf diye bir şey yavaş yavaş gündeme geldiyse, Nakşibendilik tarikatı da daha sonradan oluşmuş olan hatta Hicri 700'lü yıllarda. Muhammed Bahauddin el-Bukhari adında bir zatın yani çıkarmış olduğu bir tarikattır. Her ne kadar işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar nisbet etmiş olsalar da, oraya kadar uzanır demiş olsalar da zerre kadar bir delil yoktur yani bu konu hakkında. Çünkü onu bırakın tasavvufun yani Kur'an ve sünnette herhangi bir yerde yani böyle bir söz geçmemektedir. Herhangi bir işaret yoktur. Buna binaen yani Nakşibendilik tarikatı hayli hayli Kur'an ve sünnette yani izine rastlanacak bir durumu yoktur. Herhangi bir yani ayette ve hadiste Nakşibendilik ve tarikat diye herhangi bir şey zikredilmemiştir. Evet ve genel anlamda bu tarikat ortaya çıkarken de işte özellikle başka dinlerden yani İslam'ın dışında başka dinlerden etkilenildiği, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Budizm'den ve Hindistan'da var olan bazı yani dinlerden ve şamanizmden özellikle etkilenmeler olduğu, felsefelerden bazı şeylerin alınıp işte tarikata katıldığı ve günümüzde böyle başlı başına neredeyse apayrı bir mezhep, apayrı bir din olacak şekilde başlı başına artık bir yol, bir menheç halini almıştır. Bu adabıyla ilgili olarak Nakşibendi tarikatının şeyhleri diyorlar ki bu tarikatın adapları vardır. Yani bir mürit şeyhten işte tarikat aldığı zaman, ondan el aldığı zaman bazı adaplara riayet etmesi gerekiyor. O adaplardan sakat olan, yani yanlış olan, dinimizle çelişen bazı inşallah adaplardan bahsetmek istiyorum. Yani bu tabi tarikatı bahsederken İslam diniyle çelişen olan yönlerini inşallah mümkün oldukça zikretmeye çalışacağım ki ta ki anlaşılsın. Yani Nakşibendilik tarikatında neler var yani bizim dinimize aykırı olan ve bu tarikatta var olan kimseler neler işliyorlar yani İslam'a muhalif olan yönleri nedir onu bilmek için. Evet, Muhammed Emin el-Kurdi diyor ki bu beyat şartı vardır diyor tarikatta. Tabi Nakşibendilik tarikatının ileri gelen şeyhlerindendir. Yani bir mürit işte bir şeyhe intisap edecekse, tarikat şeyhine intisap edecekse ona beyat vermesi gerekiyor. Tıpkı işte Müslümanların halifeye beyat verdikleri gibi müridin de şeyhe beyat vermesi gerekiyor. Ve tabi bu beyatın da 22 tane şartı vardır. 22 tane adabı vardır. Ve diyor ki Muhammed Emin, الشيخ العارف العارف الواصل وسيلة المريد إلى الله. İşte o arif olan yani Allah'ı bilen şeyh diyor. Ve ona ulaşmış olan el-vasil, ona ulaşmış olan şeyh Allah'ı isteyen kimse için vesiledir diyor. Bir sebeptir diyor. وَبَابُهُ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ عَلَى اللّٰهِ Ve Allah'a gireceği, Allah'a ulaşacağı bir kapısıdır diyor o şeyh. فَمَنْ لَا شَيْخَ لَهُ يُرْشِدُهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانِ diyor. Onu irşad edecek bir şeyhi yoksa bir kimsenin onun şeyhi şeytandır diyor. Burada işte şeyhin yani Allah'la aradaki vasıtanın sebebini işte bahsederken yani öyle bir şeyhe beyat verecek ki o şeyh el-arifu billah olacak. Yani birinci şartı Allah-u Teala'yı tanıyacak. Tabi bu söz başlı başına sakat olan bir sözdür. Çünkü Allah-u Teala'yı tanımak müstahildir yani bizim için. Haşa bunu kim iddia edebilir ki ben Allah-u Teala'yı tanırım, tanıyorum. Ancak biz Allah-u Teala'nın bize tanıttığı kadar biz Allah-u Teala'yı tanıyabiliriz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah-u Teala'nın kendisini tanıttığı kadar ancak Allah-u Teala'yı tanımıştır. La tudrikuhu l-absar ve huve yudrikuhu l-absar diyor bir ayette. Gözler diyor onu ihate edemez diyor. Ama Allah-u Teala bütün gözleri ihate eder. Şimdi görmek ayrı bir şeydir. Mesela müminler cennette inşallah Allah-u Teala'yı görecekler. Değil mi? Vucuhun yevmeizin nadira ila rabbiha nadira. O gün yüzler işte Allah-u Teala'ya bakar diyor. O gün parlaktır ve Allah-u Teala'ya bakar diyor. Bakmak ayrı bir şeydir. Allah-u Teala'yı görmek ayrı bir şeydir. Onu kuşatmak, onu ihate etmek o ayrı bir şeydir. Onu işte insanoğlu yapamaz. Ve biz bundan çok çok aciziz. Yani biz kendi nefsimizi tanıyamıyoruz ki. Allah-u Teala'yı haşa hakkıyla tanıyalım. Allah-u Teala'nın bize tanıttığı kadar ancak biz Allah-u Teala'yı tanırız. İşte o baktan burada el-arifu billah, Allah-u Teala'yı tanıyan sözü baştan yani sakattır. Şeyhleri böyle bir vasfı olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala'yı tanımış ama bu söz başlı başına sakat. Haşa hiç kimse Allah-u Teala'yı yani en mükemmel şekliyle bilemez yani. Bundan acizdir. Aynı zamanda el-vasilu ilallah diyor bir de. Allah-u Teala'ya ulaşmış olan. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala'ya ulaşmış olan. Bu işte sözler aslında bu itikatler yavaş yavaş şeyin önünü açıyor. Temelini atıyor. Yani vahdet-i vücud. Allah-u Teala'da bir olma. Onun zatında erime. Onun zatında yok olma. Allah-u Teala'ya ulaşmak. Onda fena bulmak. Onda yok olmak. Hani bu şekilde tabirleri vardır. Ve bu tamamıyla batıl dinlerden gelmiştir yani tarikatlara. Yoksa İslam dininde böyle bir şey yok. Allah-u Teala bizden ayrıdır. Biz Allah'tan ayrıyız. Ve biz Allah'ın rızasına inşallah ulaşırız. Allah-u Teala'yı görürüz. Onun muhabbetine, rızasına ulaşırız. Fakat Allah'ın zatına ulaşmak, onda yok olmak böyle şeyler tamamıyla işte değişik dinlerden, bu özellikle Budizm vesaire gibi dinlerden tarikatlara bulaşmış olan sözlerdir. İslam ile herhangi bir alakası yoktur. Evet ve burada dikkatliyseniz işte فَمَنْ لَا شَيْخَ لَهُ diyor يُشِدُهُ فَشَيْخُ الشَّيْطَانِ kimin de şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır diye. Böyle bir tanım koyuyor ve burada şeyhin yani kesinlikle gerekli olduğunu eğer bu olmazsa işte müminin mürşidi ancak şeytanın olacağını ne yapıyor? Bu şekilde beyan etmiş oluyor. Böyle bir kayda koymuş oluyor. Ve bu da başlı başına nedir? Yanlış bir şeydir. Evet bizi tabii ki irşad edecek olan Kur'an'dır ve sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi irşad edecek. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın olmadığı yerde de onun yolunu sürdüren ulemadır yani bizleri irşad edecek olan. Yani yolu gösterecek olan. Bu baptan doğrudur. Yani eğer ki şeyh bu baptan zikredilirse tarikatta yani cennete götürecek olan yolu gösteren, dinin nasıl yaşanacağını gösteren, irşad eden, işte sorulan sorulara cevap veren şeklinde olursa bunda bir müşkile yoktur. Fakat onlar bunu kastetmiyorlar. Yani şeyh onlarda apayrı bir alemdir. Tamamıyla ona teslim olmak, tamamıyla onun irşadıyla hareket etmek. Ve o yani neyi emrederse itiraz etmeden tamamıyla teslim olarak zaten geleceğiz yani şartlarda. Tamamıyla ona teslim olmak ve bu şekilde şeyh bir nevi neredeyse uluhiyet makamına yükseltiliyor. Bir nevi peygamberlik makamına kadar yükseltiliyor. Çünkü mutlak itaat meselesi vardır bu tarikatlarda. Yine işte adaplardan bir tanesi diyor yecibu aleyhi en yemne al muridin yani şeyhe düşen bir vazife müritlerini an ettekellüm ma'a gayri ihvanim illa li darura. İşte kardeşleriyle ancak zarureten konuşur onun haricinde engellemesi lazım. Yani o tarikatta değilse, o şeyhe müntesip değilse velev ki tarikatta dahi olsa, başka bir tarikatta da olsa, mutasavvuf dahi olsa onlarla konuşmaması lazım. Ancak zarureten, ihtiyaç olursa konuşur. Böyle bir zaruret yoksa konuşmaz. Konuşursa işte bereketi gider, feyzi gider diye böyle bir kural koymuşlar. Tabi bu kuralın yani İslam'a aykırı yönü nedir? Müslümanları birbirinden parçalamadır. Birbirinden ayırt etmedir. Müslümanların başka şeyhlerden, başka alimlerden faydalanmasını engellemedir. Yani sadece o şeyhten ancak alır, ondan işte irşadını alır. Sadece o tarikattaki olan kimselerle samimiyet kurar. Onun haricinde hatta konuşmaması lazım. Konuşursa da zarureten konuşur. Müminlerin arasını parçalama, ayırma anlamına geliyor. Halbuki bizim dinimiz, bizim Rabbimiz kardeşliği ve bütün Müslümanlar olarak birlik olmamızı, kardeş olmamızı Allah-u Teala emrediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler kardeştir diye Allah-u Teala bunu inan ediyor. Hadiste de aleyhissalatü vesselam مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدِّهِمْ وَتَرَاحُمْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ Müminler işte birbirlerini sevmede, şefkat göstermede, merhamet göstermede tıpkı bir ceset gibidir. اِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ Eğer ondan bir aza şikayet edecek olursa bütün bedenin azaları onun için diyor işte uykusuz kalır, rahatsız olur. Onun yardımına koşmak için. Yani bu az önceki ayet ve bu hadis müminlerin aslında bir olması. İşte vahdetin oluşturulması, müminlerin dertleriyle dertlenmek, kaynaşmak, birbirini sevmek. Aslında bunlar emrediliyor. Fakat tarikatlar aslen nedir? Müslümanları parçalıyorlar. Değişik değişik tarikatlarda ve ancak o kendi tarikatı, kendi cemaatiyle ancak şey yapar, alakalarını sürdürür. Geri kalan kimselerle, Müslümanlarla alakayı kesme, hatta onlara gitmeme, başka şeyhlerden hiç soru sormama, faydalanmama. Bu ne yapıyor? O zaman taassubu oluşturuyor ve Müslümanlar arasında kopukluğu meydana getiriyor. Başka bir şart, yani bu beyatın adabı enne yumekkin muriden diyor min en yattali ala hareketi min hareketi aslan. Yani herhangi bir şeyh işte müritlerini diyor hareketlerinden işte haberdar etmeyecek, muttali etmeyecek, yani görmeyecek. İşte bu şeyh nasıl yaşıyor, neler yapıyor, bunu bilmemesi lazım. Evet. Ve la yu'arif lehu sirran. Ona herhangi bir sırrını tarif etmeyecek o şeyh. Müridine sırrını söylememesi lazım. وَلَا يَقِفْ لَهُ عَلَى نَوْمٍ وَلَا تَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكِ Ne yeme, ne içme, ne uyuma, bu gibi şeyleri görmemesi lazım. Yani tamamıyla ondan, müritlerinden uzak olması lazım bu noktada. Sebebi nedir? Sebebi her zaman müridin gözünde şeyh, yani dört dörtlük mükemmeldir. Hiçbir kusuru, hiçbir eksiği yoktur. Her zaman muazzamdır, üstündür. Böylece büyük bir heybet, büyük bir işte korku, büyük bir tazim müridin kalbine yerleşmiş oluyor. Müritlerle haşir neşir olsa onun değeri düşer diye o şekilde itikad ediyorlar. Ama ne kadar ayrı olursa, onun bir şeyine muttali olmuyorlarsa, görmüyorlarsa müritler, o kadar onun derecesi yükselir. Ve dikkat değilseniz, yani aslen ne kadar az konuşurlarsa o kadar onların takvasına işaret ediyor. Bazı şeyhler, özellikle mesela Adıyaman şeyhi, dikkat değilseniz neredeyse hiçbir şey anlatmaz yani. Neredeyse bir sohbetini bulamazsınız yani. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü konuşursa değeri düşer, öyle itikad ediyor. Tabi ilminin olmadığı da, o da ayrı bir şey ortaya çıkar. Fakat yani özellikle böyle yani davranmaları nedir? İşte müritlerin kalbinde büyük bir tazim elde etme, büyük bir otorite yani elde etme. Bu baktan yani böyle bir şekil, bu şekilde ne yapıyorlar? Davranıyorlar. Bu da tamamıyla dinimize aykırı. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bir şahsiyet, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, bütün beşeriyetin işte peygamberi olan, bütün peygamberlerin büyüğü olan o aleyhissalatü vesselam bile sahabesi ile ne yaparmış? Onlarla beraber oturur, yer, içer. Hatta dışarıdan gelen bir kimse Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımazmış. Yani eğer daha önce görmemişse ve gelip soranmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Ve hatta Muhammed kimdir? Ben Müslüman olmaya geldim. Ayırt edemezmiş. Ve işte aleyhissalatü vesselam'ın ahlakı anlatıldığı zaman, bir meclise girdiği zaman meclis nerede bitmişse orada otururmuş. Yani en baş köşeye kadar gitmez. Sahabe-i kiram gibi yer, içer, onlar gibi giyinir, bir farklı bir şey hareketi olmaz. Hatta yeri gelir kalkar hizmet edermiş sahabe-i kirama. Aleyhissalatü vesselam'ın ahlakı bu şekildeydi. Fakat onların getirmiş oldukları bu kurallar tamamıyla aleyhissalatü vesselam'ın hayatına aykırı. Ve başka bir adab diyor, minha en yekuna müstesliman, yani mürid diyor, müstesliman munkaden, tamamıyla teslim olmuş olması lazım diyor şeyhine. Ve onun kontrolüne girmiş olması lazım. Onun yönetimine munkaden, radiyen bi tasarrufati şeyhi ve şeyhin bütün tasarrufatlarına karşı razı olması lazım. Yani ne yaparsa yapsa razı olması lazım. Bu İslam'a aykırı, ben bunu kabul etmem diye böyle bir şey kesinlikle olamaz. يَخْدُمُهُ بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ Mal ve beden ile tamamıyla ona hizmet eder. وَمِنْهَا أَنْ لَا يَعْتَرِدَ عَلَيْهِ فِي مَا فَعَلَهُ Ve yapmış olduğu bir şeyde de itiraz etmemesi lazım diyor. Müridin şeyhine itirazı kesinlikle yoktur. وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَرَامًا Ve zahiri de haram olsa dahi diyor. Zahiren haram olsa diyor, şeriata aykırı olsa dahi diyor itiraz edemez. Onlarda bir Kur'an var, مَنْ اَعْتَرَدَ اِنْتَرَدَ derler. Kim itiraz ederse tard edilir, kovulur. Bu kaidedir. Velev ki haram dahi işlemiş olsa diyor kesinlikle itiraz edemez. Ve tabi bu batıl kaidenin de delilini işte Hıdır aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın kıssasından getiriyorlar. Hani Musa aleyhisselam itiraz ediyordu yanlış gördüğü şeylerde ve ona diyordu ki hayır itiraz etme ben sana şart koştum. Tabi bu kıssa daha önce geçmişti yani bu. Bunun ayrı bir durumu vardır. Yani sahih rivayetlere göre peygamberdi. Yani Hızır aleyhisselam da peygamberdi ve bazı meseleleri yani zahiren yanlış gibi olsa da Allah-u Teala daha sonra ne yapmıştır? Hızır aleyhisselam vasıtasıyla Musa aleyhisselama bildirmiştir. Yapmış olduğu o yanlış hareketler işte gemiyi batırması, çocuğu öldürmesi, duvarı inşa etmesi ve ücret almaması. Bu apayrı bir durumdur. Ama onun haricinde yani günümüzde herhangi bir kimse haram işleyecek olsa, şeriata göre aykırı davranacak olsa, kim olursa olsun o noktada yani bize göre şeriata aykırı davranmıştır. Biz çünkü zahire göre hükmederiz. Zahire göre amel ederiz. Yani kişinin batini yönünü bilmeyiz. Muttali olamayız yani. Bize düşen zahire göre amel etmek. Ve tabii böyle bir kaide koymakla da İşte şeyhlerin kutsiyetini yüceltme vardır. Eğer şeyh haram dahi işlemiş olsa, yanlışlara da girse kesinlikle itiraz edilmez. Bunun akabinde bir hikmeti vardır, bir bildiği vardır, biz bilemeyiz diye bir teslimiyet olur ki böylece şeyh istediği gibi dalalete düşürsün. Şirke düşürsün, haramlara düşürsün, bid'atlere düşürsün. İtiraz yok, soru sormak yok. İtiraz eden tard ediliyor. Böylece şeyhe bir kutsiyet kazandırılmış oluyor. Masum durumuna düşürülmüş oluyor. Tıpkı Şiaların ehli beyti nasıl hani masum konuma getirdilerse hatta ulema diyorlar ki aslen yani Şialık ile tasavvuf amca çocuklarıdır. Ve Şialıktan çok etkilenmiştir tasavvuf. Takriben onlar gibi yani evet masumdur dememiş olsalar dahi takriben amelleri, davranışları onu gösteriyor. Şeyhlere karşı olan tutumları. Ve hatta onlarda şöyle bir şiir var. وَكُنْ اِنْدَهُ كَالْمَيِّتِ اِنْدَ مُغَسِّلٍ Nasıl ki bir ölü işte yıkayanın elinde nasıl ise işte mürit de şeyhinin yanında bu şekilde olması gerekiyor. Ölü bir adam yatar böyle hiç hareket etmez. İşte onu yıkayan istediği gibi evirip çevirir. Değil mi? İstediği gibi tasarruf eder. Ölünün herhangi bir tasarrufu yoktur. İşte mürit de bu şekilde olmalıdır. Diyor şeyhinin yanında. Evet, bütün bunlar nedir? İslam'a aykırı olan adaplardandır. Zikirde olan bazı adaplar vardır bu tarikatta. Bunlardan da aykırı olan yani İslam'a aykırı olan adaplardan bir tanesi, yine tabii 22 tane adap sayılırlar zikirle ilgili olarak. Onlardan bir tanesi de şöyle bir zikir çeşidi vardır Nakşibendilik tarikatında. İşte gözler kapatılıyor, dil işte damağa yapıştırılıyor. Dudaklar kapatılır, dişler kapatılır ve sadece nefes, işte nefesin alınıp verilmesi o tefekkür edilir. O kontrol altına alınır. Hiçbir şey demeden bu şekilde bir zikir çeşidi vardır. Başka bir zikir çeşidi vardır, 14. zikir, bu az önceki 13. 14. zikir de işte kalp diliyle, yani şuna itikad ederler, kalbin de bir dili vardır. Kalp işte Allah-u Teala lafzını tefekkür ederekten, o nakşını, o halini tefekkür ederekten ve hiç dili oynatmadan o kalb ile işte Allah-u Teala'yı tefekkür ederek işte Allah, Allah, Allah, Allah bu şekilde işte yüzlerce, binlerce zikir yapar. Bu da zikir çeşitlerinden bir çeşittir. Tabi bu zikir çeşitleri bizim yani dinimize aykırı olan zikirler, sünnette olmayan zikirler. Çünkü bir ayette Allah-u Teala وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Tadarruan ve hifeten. Sen işte kendi kendine diyor. Allahu Teala'yı nefsinde hem korkarak hem de yalvararak, ürpererek, korkarak ve yalvararak diyor. Allah'ı zikret diyor. Ve dunel cehri min el kavli. Ve cehretmeden, yani bağırmadan, çağırmadan, çünkü Allahu Teala seni işitiyor. Bil guduvi vel asal, sabah akşam. Çok böyle cehretmeden ve sesimizi, yani takriben kulağımızın duyacağı kadar, yani böyle dili oynataraktan bu şekilde zikir yaparız. Sabah akşam yani zikret diyor. Ve la tekun minel gafilin, ve gafillerden olma. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı zikir işte hem kalben tabii hazır bulunarak hem de dil ile yapmış olduğu zikirdi. Bunu tavsiye ediyordu. Bizim sünnetteki zikrimiz budur. Bizim yani dinimizdeki zikir budur. Fakat Nakşibendilik'te böyle aykırı olan zikirler vardır. Hatta bazı yine zikirlerden bir çeşidi de dil ile yapılmış olsa da mesela sadece Allah Allah Allah demesi. Zikir, böyle bir zikir. Buna benzer zikirler vardır. Böyle zikir çeşitleri de bizim dinimizde, bizim sünnetimizde, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok. Çünkü zikirlerde illaki Allah-u Teala'ya ya hamd etme vardır, ya işte yüceltme vardır, ya şükretme vardır, ya tenzih etme vardır. Subhanallah. Allah-u Teala bütün ayıplardan, kusurlardan münezzehtir. Velhamdülillah. Bütün övgü, şükür Allah-u Teala aittir. Allahu Ekber. Allah en yücedir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün güç, bütün kuvvet sadece Allah-u Teala'ya aittir. Estağfirullahal azim. Yüce olan Allah'tan ben bağışlama diliyorum. Bu şekilde yani yapılan zikirin sünnette ya Allah'ı işte övme, ya yüceltme, ya kusurlardan tenzih etme, ya tazim etme, bu şekildedir. Yani sadece Allah Allah lafızları, böyle bir zikir çeşidi yoktur. Ve yine Nakşilik tarikatında önemli olan noktalardan bir tanesi, yani dinimize tamamıyla aykırı ve onları tamamıyla büyük sıkıntıya düşürecek meselelerden bir tanesi, hatta şirke kadar götüren meselelerden bir tanesi de rabıta meselesidir. Ve onlarda esasi olan bir noktadır. Rabıta, Nakşibendilik tarikatında çok esas olan bir noktadır. Bu rabıta meselesi de aslen, yani yine Kur'an'da sünnette olmayan bir yani eylem, bir fiil, bir ayin, bir ibadet çeşidi. Daha sonradan ortaya çıkmış, hatta neredeyse bütün tarikatlarda yok, sadece Nakşibendilik tarikatının halidi kolunda vardır. Hatta yani Nakşibendilik'te birkaç tarikat vardır, kol vardır. O kollarda da yoktur. Sadece Halidi kolunda vardır. Çünkü Halid el-Baghdadi adında bir zat takriben 200 sene önce Bağdat'ta yaşamış olan bir zat tarafından çıkartılmıştır bu rabıta meselesi. Ve rivayetlere göre bu Halid el-Baghdadi işte 1800'lü yıllarda, Hicri 1226 yıllarında Hindistan'a gidiyor, Delhi'ye gidiyor. Orada işte Budistleri geziyor. Oradaki bazı kimselerle görüşüyor. Ve onların bazı işte dinlerinden, ayinlerinden, bazı yapmış oldukları şeylerden, bazı işte düşünceleri, itikatları, bazı eylemleri, hareketleri ne yapıyor? Getirip tarikata sokuyor. Ve tabii onun döneminde çok kargaşa oluyor. Ve derken tarikat içerisinde yayılıyor. Ve başlı başına artık Halidi tarikatı, yani oradan itibaren böyle bir tarikat çeşidi çıkıyor. Ve onun içinde rabıta olmuş oluyor. Ve bu rabıta o zamandan beri günümüze kadar artık yapılmaya başlanıyor. Tabi bu dediğim gibi sadece Nakşibendilik tarikatında. Evet, bu rabıta için şunu söylüyor Halid el-Baghdadi diyor. İnne ba'dal gafiline an esrari hakkil yakin. Bu bazı gafiller diyor, hakkul yakine ulaşmamış olan, bundan gafil olan bazı kimseler يَعُدُّونَ الرَّابِدَةَ بِدَعَةً فِي الطَّرِيقِ, işte tarikatta bid'at olduğunu iddia edenler diyor. وَيَزْعُمُونَ اَنَّا شَيْءٌ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ وَلَا حَقِيقًا, ve böyle bir şeyin aslının ve hakikatının olmadığını söylüyorlar. كَلَّ diyor, kesinlikle, hani bunun aslı ve hakikati vardır. اِنَّهَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ تَرِيقَتِنَا الْعَلِيَّةِ, bizim yüce olan bu tarikatımızın usulündendir diyor, temelindendir diyor. Temeli, yani bu tarikatın temeli aslen rabıtadır diyor. Bel hiye a'zamu esbabil vusuli ba'de temessukittam bil kitabi ve sünne. Kur'an ve sünnete tam sarıldıktan sonra Allah'a ulaştıracak en büyük sebeplerdendir diyor. Böyle bir iddiası vardır. Ve tabii bu tarikatta var olan şeyhler de bu şekilde itikad ederler. Yani Allahu Teala'ya ulaştıracak olan, onun rızasına götürecek ve de Allah'a ulaştıracak, onun zatında işte eritecek, yok edecek olan, yani en büyük sebeplerden ve bu tarikatın usulünden nedir? Sayılır diyor, diyorlar. Tabi burada da yine sakat olan yönler vardır. Bir, böyle bir ibadetin, yani çıkartılmış olan böyle bir bid'atin İslam'dan var olduğunu iddia etmek. İslam'a nisbet etmek ve sanki haşa Allahu Teala'nın emrettiği bir ibadetmiş gibi ortaya çıkarılması ve özellikle de Allah'a ulaştıracak olan, tabi hüsnü zanla biz dersek ki yani Allah'ın rızasına ulaştırılacak olan yönünden baksak, bu da nedir? Başlı başına sakat olan bir şeydir. Çünkü bizim dinimizde böyle bir yani ibadet çeşidi yoktur, inşallah gelecek. Böyle bir şey iddia etmek, böyle bir ibadeti çıkarıp da Allah'a ulaştıracak olan, Allah'ın rızasına ulaştıracak olan en büyük amellerdendir şeklinde gösterilmesi ve ikincisi de Allah'a ulaştıracak denmesi. Yani Allah'ın zatına, Allah'ın zatına nasıl insan ulaşır? Bu nereye gidiyor mesela? Yine dönüp dolaşıp aslında vahdeti vücuda, hulul ve ittihada, yani Allah-u Teala'nın insanın zatında haşa erimesi, onunla birleşmesi ve de insanın Allah'la birleşmesi, onun zatında yok olması, o itikada götürüyor yani. Evet. Tarifinde şöyle derler, yani bu işte rabıtanın tarifi şudur: İstimdadul muridi min ruhaniyeti şeyhihil kamil. Kamil olan şeyhinin ruhaniyetinden istimdad eder diyor. Yani böyle bir işte eylemi yaptığı zaman bir mürid, rabıta yapacağı zaman şeyhinin ruhaniyetinden istimdad eder diyor. Medet ister. Onun ruhaniyetinden ister ölü olsun ister diri olsun. Onun ruhaniyetinden yardım ister. Bu tabi başlı başına nedir? Şirktir yani. Allah'tan başkasından yardım istemek, medet istemek, kuvvet istemek, güç istemek. Evet. Bir de el-kamil diyor. Min şeyhihil kamil. Kamil olan bir şeyh. Tabi insan kamil olabilir mi? Onu bırakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kamil midir? Haşa. Kamil olan Allah'tır. Değil mi? Bütün eksikliklerden, kusurlardan münezzeh olan, en güzel sıfatlarla muttasıf olan Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Onun haricindeki her şey eksiktir. Her şey kusurludur, ayıplıdır. Kamil diye bir şey olamaz. Burada tabi haşa Allah, Allahu Teala'nın zatında hani şeyh öyle itikad edince Allah'ın zatında artık yok olmuştur. Allah ona hulul etmiştir. Vahdet-i vücut artık haşa Allah olmuştur. Yani itikad oraya götürdüğü için kamil olarak addediliyor. Nasıl ki Allah kamilse o şeyh de kamil oluyor. Niye? Çünkü haşa Allah'tan, yani Allah onun içinde hulul etmiştir. Oraya gidiyor yani bu itikad. Min şeyhil el-kamil el-fani fillah, Allah'ta fena bulmuş olan, yani Allah'ta yok olmuş olan. Artık şeyh yok, Allah vardı. Çünkü onda fena bulmuştur, yok olmuştur. Evet. Bi kesreti riayeti suretihi, suretini çokça riayet ederek, yani çokça düşünerek o şeyhin suretini, şeklini çokça tefekkür ederek liyeteeddebe ve yestafide minhu, hem edeplenmesi hem de ondan feyiz alması için. Hem edeplenecek, kendisine çeki düzeni verecek yani bu rabıta yaparken, hem de şeyhinden feyiz alacaktır. Evet. Fil gaybeti kel hudur, yani sanki hazırda bulunuyormuş gibi, yani aslen ondan uzak duraraktan onun feyzinden alır. Ve yenzecir bi sebebiye min sefasifil umur, ve onun sebebiyle de kötü işlerden uzaklaşmış olur. Bu şekilde tarif ederler rabıtayı. Tabi bu tanımında da yani çok büyük sakatlıklar ortaya çıkıyor. Adabında inşallah teker teker işleyince biraz daha ortaya çıkar. Bir, adabında şunu derler. Bir, Allah'ta fena bulmuş şeyhe beyat etmesi lazım diyor. Yani rabıta yapacak kişide var olan şartlar şunlardır. Bir, Allah'ta fena bulmuş olan bir şeyhe işte beyat etmiş olacak. Allah'ta fena bulmuş olan. Bu başlı başına nedir? Sakat bir sözdür. Allah'ta yok olmuş olan. Yani Allah var, kendisi yoktur haşa. İki, işte gerek abdestsizlikten ve gerek cenabetten temizlenmiş olacak. temiz, tahir bir şekilde bu ayini, bu ibadeti yapmış olacak. Hani gusül abdestini almış olacak. Hani cenabet olmayacak. Bir de abdestsiz de olmayacak. Minel hadethil ekbar vel hadethil asgar. Yani bundan tahir olması lazım. Ve dikkat edilirse burada bir ibadete benzetme vardır. Yani hani bir kutsiyet kazansın diye müritler arasında. Nasıl ki hani namaz kılarken namazın şartı nedir? Büyük hadesten yani cenabetten bir de küçük hadesten yani abdestsizlikten temiz olmamız lazım. Yani abdestli olmamız lazım. Temiz olmamız lazım ki böyle bir ibadeti yapabilirim. İşte bu rabıtayı da bu sınıfa katıyorlar. Sanki başlı başına böyle muazzam, mübarek, kutsi bir ibadetmiş gibi. Üçüncüsü kapının kapalı olması gerekiyor diyor. Yani açık alene yapılmaz, kapının kapalı olması, kapalı bir yerde yapılması gerekiyor. Bu da insanlardan uzak olması. Yani başlı başına aslen sakat olduğu buradan da ortaya çıkmış oluyor. Eğer ki bu meşru ise niçin açık alanda yapmıyorsun da kapalı olan alanda yapıyorsun? Ve bazı alimler diyorlar ki bu eylem aslında batinilerden gelme. Batiniler bu İsmailiye fırkasından olan, işte dinin, İslam'ın, şeriatın bir batini yönü vardır, gizli yönü vardır, bir de zahiri açık yönü vardır. Bu zındıklıklarını yaparken gizli bir şekilde yaparlardı. Toplantılarını, bazı ayinlerini. Eğer ki Müslümanlar bunu görecek olursa, işte bize karşı mücadele ederler, savaşırlar, engellerler, güç kuvvet onlardaysa bizi yakalarlar. Gizli bir şekilde yapıyorlardı ibadeti. Bu da oradan yani etkilenmiş bu şekilde bir adabı konmuş. Dördüncüsü diyor mürid işte kapalı olan yani ışığı olmayan özellikle yerleri seçmesi lazım. Eğer gündüzse perdeleri çekerek işte ne kadar kapalı bir ortam, karanlık bir ortam olursa o kadar iyidir. Gece olursa ışıkların kapatılması ve karanlık bir ortamda yapılması. Beşincisi gözlerini kapatması lazım. Altıncısı nefesini işte murakabe etmesi lazım. Nefeslerini yani kontrol altına alması lazım. Yedincisi yerinden kesinlikle hareket etmemesi lazım. Nasıl ki yani namazda biz ayrılamıyorsak, hareket edemiyorsak bu ibadeti yapılırken de yerinden ayrılmaması lazım. Sekizincisi şeyhinin suretini zihninde tamamıyla canlandırması lazım. Sanki Allah-u Teala ona işte tecelli ediyor, onda görünüyor, feyzini indiriyor, orada da ondan da işte müridin kalbine geliyor şeklinde. Bir de dokuzuncusu şeyhin ruhaniyetinden istimdat edecek. Yani ondan medet isteyecek, kuvvet isteyecek, feyiz isteyecek. O şekilde şeyh ona ne yapacak? Ölü de olsa, diri de olsa, arada 3000, 5000 kilometre de olsa oradan ne yapacak? Ona imdad edecek, yani feyzini indirecek, ona işte enerji verecek. Bu şekilde ne yapıyorlar? İtikad ediyorlar, bu şekilde talep ediyorlar. İşte bu adamından neyi anlıyoruz? Demek ki tarikat, yani bu tarikattaki bu şey, rabıta, rabıtada hem şirk vardır bu suretiyle, hem bid'at vardır. İslam'da olmayan bir ibadet çeşidi çıkarılıyor ve aynı zamanda Allah'a ortak koşularak yapılıyor. Şeyh'ten istimdat isteyerek ve şeyh'te tabii fena, Allah'ta fena bulmuş olan şeyhi böyle düşünerekten Allah korusun şirke, küfre götüren yollar açılmış oluyor yani. Bu yönden nedir? Sakıncaları çoktur. Delil olarak tabii bunu da işte Kur'an'dan ve sünnetten de delillendirmeye çalışmışlar. Çünkü böyle bir işte ibadeti ortaya çıkardıktan sonra illaki itiraz gelecek. Müslümanlardan itirazlar gelecek. Sorulacak peki bu nereden çıktı? Var mı Kur'an'da, sünnette? Nasıl ki bid'at ehli, batıl ehli yapmış oldukları işte bid'atlere Kur'an'dan ve sünnetten işte tahrif ederek, değiştirerek delil çıkarmışlarsa onlar da böyle delil çıkarmışlar. Aslen alakası olmayan deliller getirip sunmuşlar. Ve demişler ki evet bizim delilimiz vardır. Ey delil soranlara işte bizim vereceğimiz delil şunlardır. Bir, işte Ali İmran suresinde Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu usbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun buyuruyor. İşte ey iman edenler sabredin, sabırda yarış gösterin kafirlerle olan. Yani kafirler nasıl yani sabrediyorsa siz de onlarla sabır konusunda yarışa girin. Yani dininiz konusunda. وَرَابِتُوا ve rabıta yapın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha ulaşırsınız. Bakın diyorlar orada ve rabitu diyor Allah-u Teala. Ve rabitu, rabıta yapın. Demek ki işte bu bizim ibadetimize işaret ediyor. Tabi bu ayetin tefsirinde, yani hangi tefsiri açacak olursanız olun, hiçbir müfessir oradaki ve rabitu, bu anlatılan rabıta, işte yerinden kımıldamadan şeyhin suretini işte düşünerek şu kadar vakit oturarak vesaire yapılan bir ibadeti kesinlikle hiçbir müfessir getirmemiştir. Ne sahabeden, ne tabiinden, ne ulemamızdan böyle bir tefsir kesinlikle gelmemiştir. O ayetteki o varabitunun kelime, yani manası, tefsiri bir, namazdan sonra namazı beklemek diye tefsir edilmiş. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde tefsir etmiştir rabıtayı. Yani namaz bittikten sonra ikinci namazı beklemek, onu gözetlemek. Namazdan sonra namazı beklemek bu rabıtadır. İkinci bir manası ve tefsiri de Allah yolunda nöbet tutmaktır. Cihat mekanında suhur, yani cephelerin olduğu, hatların olduğu yerlerde Allah yolunda nöbet tutmak, buna da ribat deniyor. Ribatu fi sabilillah, yani hadislerde geçen hep budur. Buna binaen yani bu ayetten herhangi bir delil çıkmaz onlar için. Manasını bu şekilde tahrif ederek anlatılması nedir? Tamamıyla Kur'an-ı Kerim'e karşı bir tahrifattır. İkinci olarak delil, işte Maide suresi 33 ile 35. ayetlerde. 35. ayette يَا اَيُّوَ الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ ayetini getiriyorlar. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve Allah'a vesileler edinin. Ayetini getiriyorlar. Diyorlar ki bu Allah'a bir vesile edinmedir. Buna binaen işte biz yapıyoruz. Bu ayet bizim için delildir demişler. Fakat bu ayetlerin yine yani işte bir önceki bir sonraki siyak ve sibak derler. Yani ayetlerin öncesi ve sonrası okunduğu zaman ve bu ayetlerin sebebin nüzulü ve yani müfessirler bunları nasıl tefsir ettiği onlara bakılmış olsa kesinlikle yine onlara buradan herhangi bir şey çıkmış olmaz, bir delil çıkmış olmaz. Çünkü bu ayetin yani iniş sebebi bir önceki ayetlere bakarak şudur diyorlar. Bir önceki ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne savaş açmış olanların cezası. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ve yeryüzünde fesat yayanlar. Bunların cezası en يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا bunların öldürülmeleri ve de çarmıha gerilmeleri. اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi. اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ ya da yeryüzünden işte sürgün edilmeleri. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا böylece onlara dünya hayatında rezillik vardır. وَلَمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ahirette de onlar için büyük azap vardır. Yani böyle yapanlar. Özellikle yeryüzünde fesat yayanlar, Allah ve Resulüne savaş açmış olan, dine karşı saldırıda bulunan, Müslümanların Müslümanlara ait olan şeylere saldırıda bulunan, yani yol kesici olan kimselerin işte cezaları, fesat yayılan cezaları bunlardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ancak kendilerine güç yetirmeden önce, eğer ki tövbe edenlerse, yani bunlardan tövbe edenler olursa, فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ bilin ki Allah bağışlayan ve affedendir. Hemen akabinde ey iman edenler, ey الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ ey iman edenler Allah'tan korkun, وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Allah'a vesileler edinin, vasıtalar yani sizi Allah'ın rızasına götürecek. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِهِ ve Allah yolunda cihat edin ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felaha ulaşmış olursunuz. Yani bu ayet aslen eğer ki hani kişi günahkar olmuşsa günahlarından tövbe edecek ve Allah-u Teala rızasına götürecek olan vesileleri edinmesi lazım. Arayıp bulması lazım. Yani salih amellerle, güzel amellerle Allah'ın rızasını kazanması lazım. Hatta Allah-u Teala da işaret ediyor. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِ diyor. Onun yolunda cihat edin. Yani vesileler edinin dedikten sonra da Allah yolunda cihat edin diyor. Demek ki cihat ederek kişi ne yapacak? Cihadını Allah'a vesile edinecek. Onun rızasını o yolla yani kazanacak ki اَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felaha ulaşırsınız. Bu ayetin sebebin nüzulu işte Medine'ye bir grup geliyor. Oraniyin kıssası deniyor. Bunlar Müslüman oluyorlar. Fakat Medine'de hastalanıyorlar. Oranın havası, Medine'nin havası onlara kötü geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tedavi amacı olarak diyor bizim çobanımızla beraber gidin diyor, işte Müslümanlara ait olan develer var. Gidin diyor falan mıntıkaya, o mıntıkada işte o develerin sütünden ve idrarından için diyor, inşallah şifa bulacaksınız diyor. Ve gidiyorlar çobanla beraber o Müslümanlara ait olan develerin idrarından ve sütünden içiyorlar. Ve Allah-u Teala onlara şifa veriyor. Tabii şu da anlaşılmış oluyor. Develerin idrarı necis değildir. Ve inşallah hastalığı da nedir? Bir şifa çeşididir. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Yani normal bir idrar gibi değildir. Farklıdır devenin şeyi. Ve bunlar şifa bulduktan sonra şeytana kapılıyorlar. İrtidat ediyorlar. Dinden çıkıyorlar. O çobanı öldürüyorlar. Sonra Müslümanlara ait olan o develeri alıp kaçırıp gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onların haberini aldıktan sonra onları yakalattırıyor. Peşinden seriye gönderiyor, gidip yakalıyorlar, getiriyorlar. Ve onlara çok ağır bir ceza veriyor. Ta ki kimse bundan sonra böyle cesaret edip de işte İslam'a girsin, sonra irtidat etsin. Yani irtidat kapısını açmamış olsunlar, açmasınlar. Sonra bununla da kalmasın, işte Müslümanlardan birini öldürsün, sonra Müslümanlara ait olan malları alıp götürsün. Yani hem iyiliğe karşı nankörlük, hem dinden irtidat etme, hem de bir sürü suç toplandığı için Aleyhisselatü Vesselam ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestiriyor, gözlerini dağlattırıyor ve sahraya atıyor. Bu şekilde orada ölüp gidiyorlar. Böyle ağır bir ceza veriyor ve buna binaen de işte Müslümanların yolunu kesip de tehdit eden, öldüren, mal alan, yol kesicilerin cezası da ona göre, yani burada ayetin teferruatı var. Yeri değildir inşallah, ona göre cezası veriliyor. En hafifi nedir? Elleri ve ayakları çaprazlama kesiliyor. İşte ayet bununla ilgili, ayetin devamı da işte hani tövbe edenlerse kötü amellerden, yani içtinab edenler tövbe edenlerse artık Allah'a vesileler edinsinler. Allah'ın affına yani ulaşmak için mesela cihad gibi örnek de veriyor Allah-u Teala. Cihad ederek yani salih ameller işleyerek Allah'ın rızasını kazanın. Dolayısıyla buradaki vesile nedir? Rabıta diye bir şey anlatmıyor. Bilakis salih ameller ile Allah'a vesile edinmek lazım. Ayet onu anlatıyor. Yani onlara bir delil yoktur. Son ayet getirdikleri delil: Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tövbe suresi 119. ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki bakın burada sadıklarla beraber olun diyor Allah-u Teala. Bizim şeyhlerimiz de sadıklardır. Onlarla beraber oluyoruz. Rabıta yapıyoruz. Tabii bu delil de onlar için delil değildir. Ayetin manasını tahrif etmedir. Çünkü bu ayetin sebebin nüzulu, hatta ondan önce de zikredilen işte o Tebük Savaşı'na katılmayan, değil mi? Katılmamış olan sahabeler vardı. Özellikle 3 kişi. Kimdi onlar? Ka'b ibn-i Malik mesela. Ve Murara ibn-i Rabi' ve Hilal ibn-i Umeyye. Ve tabi münafıklar da gitmemişlerdi. Sonra Allah-u Teala o münafıkları azalıyordu ayetlerde. Bu 3 sahabe de tabi ceza almışlardı. 50 gün boyunca Müslümanlar onlarla konuşmamıştı. Terk etmişlerdi, tövbe ettiler. En son affedildiler. Ve Allah-u Teala bu ayetleri indirdi. Yani o cihattan, Tebük Savaşı'ndan geri kaldıkları için. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tefsirinde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, Ebu Bekir ve Ömer'le beraber, onun gibi olan sahabelerle beraber olun. Onlardan ayrılmayın, yani cihatta onlarla beraber olun. Ayrı durmayın diye Allah-u Teala aslen onları kınıyor. Onları tedip ediyor. Ve bizi irşad ediyor yani. Asıl yani sebebin nüzulu budur. Ayet bunu anlatıyor. Velev ki bunun dışını da çıkmış olsak nedir? Sadık olanlarla beraber olun diyor Allah-u Teala. Tamam, sadık olanlarla beraber olmak ayrı bir şey. Bu yapılan rabıta apayrı bir şey. Ya rabıtaya herhangi bir işareti yok ki. Tabii ki biz sadık olan alimlerle, sadık olan Müslümanlarla beraber olacağız. Mesela bir ayette ricalun sadaku ma ahadullah aleyh diyor. Öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular diyor. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ İşte bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Yani şehit olmuşlardır. Bir kısmı da bekliyorlar, yani şehadeti bekliyorlar. İşte bunlar gerçekten hani sadık olan kimselerdir. Bu gibi kimselerle tabii ki biz beraber olacağız. Sadık olan Rabbani alimlerle, sadık olan Müslümanlarla mücahitlerle, takva ehliyle beraber. Yalancılarla değil, sadık olan kimselerle beraber olacağız. Aynı safta olacağız. Onlarla dostluk kuracağız. Ayet bunu işaret ediyor. Ne alakası var yani? Rabıta yapın, bu anlatına rabıta. Yani şeklini yapın diye. Evet. Son olarak hadisten delil getiriyorlar. El mer'u ma'a men ahab, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisini getiriyorlar. Bu hadisin de herhangi onlar için herhangi bir şey yoktur, işareti yoktur. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Tabii ki öyledir. Kişi kimi seviyorsa ahirette gerek dünyada onunla beraber olacak. Yani onunla beraber hareket edecek. Ahirette de inşallah onunla beraber olacaktır. Bu apayrı bir anlam, işte rabıta yapılması apayrı bir mana. Yani buna nasıl işaret ediyor? Alakasız alakasız böyle delil getiriyorlar. Ve son olarak da bir kıssa getiriyorlar. Aslı astarı yani olmayan, işte sözde Hazreti Ebubekir şey demiş: ya Resulullah, ben o kadar seni seviyorum ki ben tuvalete dahi gitsem, senden uzaklaşsam, yani senin hayalin benim gözümden gitmiyor. Yani hep aklıma geliyorsun diye böyle bir şey getiriyorlar. Faraza velev ki böyle bir şey olmuş olsa da rabıtayla ne alakası var? Ya insan sevmiş olduğu kimseleri tefekkür edebilir, arada bir aklına gelebilir. Bunda bir beis yok, bunda bir sakınca yok. Fakat bunu işte bir ibadet şekli getirerek, şeyhten medet isteyerek, karanlık bir yerde kıbleye yönelerek, nefeslerini tutarak, gözlerini yumarak işte vesaire, tamamıyla şeyhi tefekkür eder, yani yapılmış olan ibadet ile hiçbir alakası yoktur. Evet, işte bu şekilde yani aslı astarı olmayan, daha doğrusu onlara yani mutabakat olmayacak olan işte bu delilleri getirip sunuyorlar ve böylece aslen Allah-u Teala'nın ayetlerini, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini de bir nevi tahrif etmiş oluyorlar ve aslen Allah'a da iftira atmış oluyorlar. Ve bu büyük bir cürümdür. Çünkü Allah-u Teala'nın yani meşru kılmadığı, emretmediği bir ibadeti getirip koymak İslam'da, bunu Allah'a nispet etmek, bunu İslam'a nispet edip Allah'a yaklaştıran en önemli ibadetlerdendir. Allah'ın rızasına götüren en büyük ibadetlerdendir diye iddia etmek nedir? Allah-u Teala'ya karşı büyük bir iftiradır. İslam dinine karşı büyük bir iftiradır. Ve bu başlı başına büyük bir sakıncalı bir ameldir. Yani şirkini, işte bid'at yönünü kenara da bırakmış olsak, bu İslam dinine bir nevi nedir? İftiradır. Ve Allah-u Teala'nın ayetlerini tahrif etmektir. فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan uydurandan daha zalim kimdir diyor Allah-u Teala. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani İslam'da olmayan bir şey getirip İslam'a nispet etmek, Allah'a nispet etmek, ayetlere nispet edip veya sünnete nispet ederek o ibadeti sokmak. Onun için İbn-i Kayyim Rahimullah ne diyor? Şeytanın diyor işte Müslüman'ı diyor düşürmeye çalıştığı işte mertebeleri vardır. Hani İslam'dan uzaklaştırmak için bazı mertebelere müracaat eder. En birinci hedefi diyor şirke, küfre bulaştırmaktır. Onu başaramazsa bid'ate bulaştırır diyor. Çünkü bid'atçının tövbesi yoktur. Çünkü yanlış yaptığının farkında değildir ve kabul etmez. Üçüncü olarak eğer bunu başaramazsa işte büyük günahlara bulaştırır diyor. Yani büyük günahlardan daha önce geliyor şeytanın yanında. Niçin? Çünkü bunun tövbesi yoktur diyor. Bugün birçok tarikatlı, birçok işte Nakşibendi tarikata yani mensup olan kimselere anlatsanız, boğaz patlatsanız, delilleri getirseniz inanmaz. Hayır, nasıl oluyor da sen reddediyorsun rabıtayı? Bu var, dinimizde var olan bir şeydir. Ve ısrarla böyle bir bid'ati ne yapıyorlar? Yapıyorlar. İstediğiniz kadar anlatın, kolay kolay yani vazgeçmezler. Bu da gösteriyor ki gerçekten bid'at çok kötü bir şeydir. Ölene kadar belki Allah'a şirk koşacak, yapmış olduğu bu eylem, bu ibadet tamamıyla da boşa gitmiş olacak. Çünkü bir bid'attir. Ve bid'atte de aleyhissalatü vesselam men ehdete fi emrine hâzâ mâ leyse minhu fehuve reddun. Kim bizim emretmediğimiz bu dinde, bu işte yolda bir şey çıkarırsa o reddedilmiştir. Men amile amelen amelen leyse aleyhi emruna fehuve reddun. Başka bir hadiste de İşte kim bizim emretmediğimiz bir ameli işlerse o reddedilmiştir. Hadisine göre bu başta zaten reddediliyor. Bütün bu emekler boşa gitmiş oluyor. İki, kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Her bir bid'at sapıklıktır. Ve her bir bid'at yani ateşe götürür. hadisiyle de insanı ateşe götürecek olan bir ameldir. Üçüncüsü de Allah korusun insanı şirke bulaştıran böyle kötü bir ameldir. Bunda ısrarcı olanlar bu kadar cürümü işlemiş oluyorlar. Evet, bugün bu kadarıyla inşallah iktifa edelim. Bu tarikatta var olan, bu inşallah bu anlatılan yani adaplar, İslam'a aykırı olan bu adaplar ve son olarak bu rabıta. İnşallah gelecek dersimizde daha biraz daha yani bu tarikatta var olan dinimize aykırı yönleri inşallah işleyeceğiz. Rabbim sünnetten ayrılmamayı bizlere nasip etsin. Sürekli sünnet üzere, hak din üzere Allah-u Teala razı olduğu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izini sürdürecek olan bir yol üzere bizleri eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.